Herkese merhaba. 24 Haziran'a doğru ekonomi programının dördüncüsüyle karşınızdayız. Bu programın ilk bölümünde 23 Mayıs'ta yaptığımız yayından önce Merkez Bankası o gün tarihi rekorunu kıran dolar karşısında gecelik faiz oranını 300 baz arttırarak yüksek bir şekilde, hiç beklenmedik bir şekilde, aslında beklenen ama o günkü politik konjonktür gereği beklenmedik bir şekilde yükseltmiş ve doların yükselişine dur demişti. O daha sonraki hafta sadeleştirme kararı geldi ve bununla birlikte Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve maliyeden sorumlu, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Londra'ya giderek burada bir kısım görüşmeler yaptılar ve bu görüşmelerde faizin bir daha yükseltileceği sözünü verdikleri iddia edilmişti ki geçtiğimiz hafta 7 Haziran'da Para Piyasaları Kurulu yeniden bir 125 baz puanlık daha artış yaptı ve dolar 4.45'e kadar geriledi. Ancak bugüne geldiğimizde dolar yeniden 4.60'ın üzerine çıktı. Hatta bugün 4.70'i gördü tekrardan. Bunları anlattım ki hani bugüne kadarki 4 program boyunca da ekonomide çok büyük değişiklikler oldu. Bugün iki çok önemli konuğumuz var. İkisi de Bilim Akademisi üyesi, MIT'den Profesör Doktor Daron Acemoğlu ve Bilkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Refet Gürkaynak. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Merhaba.
İsterseniz önce bu geçirdiğimiz bir ayı kısaca bir değerlendirelim. Onun arkasından da 2000'ler boyunca demokrasi ve iktisadi performansımızı konuşalım. Daron Bey, isterseniz sizle başlayalım.
Bence aslında şu iki ayı daha öncesine bakmadan değerlendirmek biraz zor. Onun da nedeni şu anki yaşadığımız problemler daha önceden birikmiş olan dengesizliklerin bir sonucu. Ve bu dengesizlikler de Türk ekonomisinin yapısal gelişmesi, büyüme kalitesinin düşük olması, büyüme odaklarının yanlış taraflarda bulunmasının bir sonucu. Bunu herhalde birazdan daha detaylı olarak da konuşacağız ama Türkiye'nin son 10 sene içindeki büyümesi genel olarak üretkenliği arttırarak ve yatırıma bağlı olarak olan bir büyüme değil, daha çok birkaç sektörün, özellikle inşaat sektörünün ve bir açıdan da krediye bağlı olarak büyüyen tüketim üzerinden gelen bir büyüme. Ve böyle büyümeler genelde dengesizlikler yaratıyor. Bunu son 30-40 sene içinde Güney Amerika ülkelerinde de çok gördük. Ve Türkiye'de bunun bir örneği. Bunun birçok kurumsal nedeni var. Bunu da yine detaylı olarak konuşuruz. Ama bunları göz önüne bulundurmadan sanki son iki ay birdenbire şu anda yeni olan bir şeymiş ya da yabancı sermayenin birdenbire korkması ya da değişik bir tutum tutmasından kaynaklanan bir şeymiş gibi düşünmek doğru değil. Ve bunu vurgulamak da çok önemli çünkü tabii ki Türk lirasının giderek değer kaybetmesini durdurmak lazım. Enflasyonu kontrol altına almak lazım. Ama bunlar bence hala semptomlarla uğraşmakla bir. Daha da önemlisi Türk ekonomisinin yapısını çok kapsamlı bir şekilde düşünüp bunun yapısını nasıl düzeltebileceğimizi, nasıl üretkenliği arttırabileceğimizi, nasıl Türk insanının daha fazla ekonomiye katkısı, girişimi bulunmasını sağlayabileceğimizi, doğru tür yatırımı nasıl arttırabileceğimizi, bunun kurumsal tabanını nasıl doğru oturtabileceğimizi düşünmemiz lazım.
Evet, Refet Bey.
Ben hocanın söylediğinden devamla söyleyeyim. Yani bunlar zaten tam Daron hocamın araştırma ve uzmanlık konuları. Ya şunu görmek zorundayız tabii. Hani bu iki ay bundan önceki 10 yılı anlamadan anlaşılabilir bir şey değil. Buraya kadar biriktirdiğimiz dengesizliği, aldığımız borcu düşünmeden şimdi ne olduğunu anlamak mümkün değil. şu da çok önemli. Hani biz tabii iktisatçıyız ve iktisat konuşuyoruz ama özellikle şu anda mesela benim uzmanlığım merkez bankacılığı, para politikaları ve gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyorum. Yani Türkiye'nin bununla çözülecek sorunu çok az. Ortada bir hani Türkiye siyaseti, sosyolojisi, toplumsal yapısı, işte adalet sistemi diye bir Türkiye var. Bir de başka bir düzlemde Türkiye ekonomisi var değil. Bir tane ülke var. Bütün her şey aynı insanların yaptıkları şeylerin değişik yansımaları. Laran Hoca da bunu söylüyordu. Yani şu anda sadece Türkiye ekonomisine bakarak bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü Türkiye ekonomisinde olanlar aslında birer neden değiller şu anda. Türkiye'de olan diğer şeylerin sonuçları. Onun için de hani mesela inşaatın bu kadar öne çıkması belli bir rant paylaşımının sonucu aslında Türkiye'de. Rant yaratımı ve paylaşımının sonucu. Ve hani dünyaya böyle baktığımız zaman, ülkemize böyle baktığımız zaman ortaya bir sonuç çıkıyor. Başka bir şey çıkamıyor. Genel otoriterleşme, genel olarak bütün yetkilerin önce bir partide sonra bir kişide toplanmasının bir sonucu ülkedeki hiçbir iktisadi kurumun işini yapamaması. Ben bunu iktisadi kurum diye söylüyorum ama aslında ülkedeki hiçbir kurumun işini yapamaması. Böyle olduğu zaman işte mesela kurum niye böyle oluyor? Valla kurum böyle olmaması için enflasyonun biraz kontrol altında olması lazım. Enflasyonun kontrol altında olması için Merkez Bankası'nın işini yapabiliyor olması, bunun yapacağına bir güven duyulması lazım. Şu anda iki aydır gördüğümüz şeyler, 10 yıldır sistematik olarak bozduğumuz şeylerin bozukluğunu kuvvetle fark ediyor olmamız ve bunları sistematik olarak düzeltmek yerine şu anki hani seçime kadar idare eder şekilde düzeltmeye çalışmanın sonuçları. Onunla da bu kadar oluyor.
Peki isterseniz burada filmi başa saralım ve 90'ların sonuna dönersek Türkiye'de ard arda koalisyon hükümetleri iktidardaydı. Bir cumhurbaşkanlığı krizi yaşanmıştı ve Ahmet Necdet Sezer cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Ve o dönemde hükümetle cumhurbaşkanı arasında da gerilimler vardı. Sonra 2001'de kriz yaşandı. Kemal Derviş meclis dışından bakan olarak atandı ve Türkiye'de değişimler başladı. Daron Bey, siz bu 90'ların sonundan 2002'ye kadar olan dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tamamen söylediğiniz gibi kötü politikaların ve kötü dengelerin olduğu bir dönemin sonunda 2001 krizi geldi. Ve yine şu anki de söylediğimiz gibi kriz olduğu yerde birdenbire dışarıdan gelen bizim kontrolümüzün dışında bir şey değil. Benim eski meslektaşım ne yazık ki çok genç yaşta öldü. Rudy Dornbusch Latin Amerika ülkeleri hakkında hep şey derdi. Beklersin beklersin krizi gelmez, ondan sonra geldiği anda birdenbire gelir ve her şey beklediğinden çok daha hızlı olur şeklinde. 2001 krizi de öyle, şu anki içinde olduğumuz kriz de öyle. 1990'ların sonunda çok büyük hatalar vardı. Ekonomiye üretkenliğini arttıracak, yatırımı arttıracak dinamikler yoktu. Ama bir tek söylediğinize bir parantez açıp bir adım daha geri atmak istiyorum. O da Türkiye'de böyle şeyleri genelde koalisyon hükümetlerine suçluyoruz. Sanki koalisyon olduğu zaman problemler kötü, tek kuvvetli hükümet olursa bu problemler ortaya çıkmayacak gibi. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki 1990'larda birçok hatalar vardı ve koalisyon şeyleri vardı ama birinin diğerinin tamamen nedeni olduğunu düşünmüyorum. Ve bakarsanız aslında 2001 krizinden sonra ortaya gelen paketler Türkiye'nin ekonomisinin ondan sonraki 5-6 sene içinde çok hızlı büyümesini, üretkenliği arttırarak, yatırımı arttırarak ve yapısal açılardan birçok şekilde gelişerek büyümesini sağladı. Ve bunlar da koalisyon hükümeti tarafından getirildi ilk başta. Kemal Derviş'in ekonominin lideri olduğu zamanlarda. Daha sonra AKP hükümeti tarafından bunlar devam ettirildi. Hiç değilse 2006 senesine kadar. Ama bunlar bir tek koalisyon olmadığı zaman, tek parti olduğu zaman yapılır diye bir şey değil. Bunu vurgulamamın nedeni iki nedenden dolayı aslında. Çünkü birincisi Türkiye'de bu çok yaygın bir görüş. Ve ikincisi ise benim araştırma yaptığım şeylerden bir tanesi. Bu özellikle demokrasi ve değişik politik rejimlerin, değişik politik sistemlerin büyümeye olan etkisi üzerine. Ve başka ülkelere baktığınız zaman böyle koalisyonla büyüme arasında bir ilişki pek görülmüyor. Olan şey, demokrasi güçlendiği zaman büyüme genelde artıyor ve büyümenin kalitesi artıyor. Yani önemli olan demokrasi ve demokrasi de burada zaten bir başka bir kurumsal yapının bir parçası. Demokrasinin derinliği önemli. Demokrasinin yargı kurumlarıyla nasıl çalıştığı, yargı kurumlarının nasıl güçlendiği, diğer ekonomik yapımların, rekabetçiliğin, politika, ekonomi politika konusundaki şeffaflığın, doğruluğun politik olarak değil, rant dağıtımı için değil, doğru üretkenliği arttırmak için olan politikaların ne kadar takip edildiği önemli. Bunlar bir şekilde ekonominin şeyini arttırıyorlar, üretkenliğini arttırıyorlar. 2001 krizi aynı şekilde bizim yüksek kaliteli bir ekonomik büyümeyi tutturamadığımız bir zamanda ve bunu tutturamadığımız için başka yollarla bu sefer bankacılık sektörünü dengesini bozarak büyümeye gittiğimiz zaman sonuçta ücretini ödediğimiz bir şey. Ama arkasından gelen yapı da bize gösteriyor ki bunu da biraz daha detaylı olarak konuşuruz birazdan. Ama arkasından gelen yapı da bize gösteriyor ki çok basit ve dünyada kabul edilmiş ekonomi politikalarını ve bunların tabanı olan siyasi politikaları takip ederek Türkiye'de büyüme kalitesini ve büyüme hızını arttırmak mümkün.
Peki Refet Bey, size burada gene o 90'lardan 2002'ye kadar giden dönemde şeyi sormak istiyorum. Merkez Bankası politikaları açısından o dönemde yapılan yanlışlar neydi? Ve 2001'de atılan adımların içinde bugüne gelmemek için farklı atılması gereken bir adım var mıydı sizce?
Şimdi burada iş şu. Hani 90'lardaki Türkiye'nin krizleri çok iyi anladığımız şeyler. Ve bize has krizler değiller. Latin Amerika'nın bütünü, Kuzey Asya'da birçok yer aynı şekilde, aynı mekaniklerle aynı krizi yaşadı. Ve hatta bu ülkelerde de bizdeki gibi aynı krizi arka arkaya yaşama alışkanlığı vardı. Hatırlayalım, o sırada Merkez Bankası bir bağımsız kurum değil. Göreğinden Maliye ve Hazine'ye bağlı. Kanuni olarak da bağlı. Ve o sıradaki büyük sıkıntımız, literatürde ikiz açık denen, devletin bir bütçe açığı var. Bu bütçe açıkları devasa büyüklere ulaşıyorlardı. Ve bunu sürüklediği bir ülkenin toplam borçlanma gereği var. Ki bunu cari açıkla ölçüyoruz. Şimdi mesela 90'ların sonuna doğru gelindiğinde kamu sektörünün bütünüyle ne kadar borç var? Yani hani bütçe içi olsun, bütçe dışı olsun, işte merkezi olsun, belediye olsun. Kamu sektörü toplamda ne kadar borç almalı ki İki yakası bir araya gelsin sorusunun bir cevabı var. Bu kamu sektörü borçlanma gereğiyle ölçülüyor. Ve kamu borçluluğunun en geniş tanımı. Bu milli gelirin %16'sına ulaşmıştı. Şimdi bu şekilde işin sürdürülemeyeceği çok aşikar. Bunu 90'ların başında bu şekilde bütçe açıkları verdikçe 90'ların başında önden doğrudan monetize ederek, yani ortaya para çıkartarak yapıyorduk. Ondan sonra daha fazla borçlanarak. Dolayısıyla şimdi para çıkartmıyoruz ortaya ama nasıl ödeyemeyeceğimiz için ileride çıkartacağız diyerek yapmaya başladık. Dönüp bakınca görüyoruz ki bunların çok bir farkı yok. İkisi de aynı şekilde enflasyonist baskı yaratıyor. Ve olan şuydu. Kamu sektörü çılgınca borçlanıyor, vergi toplamıyor. Bunun çok üzerine konuşmaya değer bir ekonomi politiği var. Yani vergi almadığınız insanlardan borç alıyorsunuz, o insanların üstüne ondan sonra faiz ödüyorsunuz vesaire türü. Ama çok önemli bir kısmı şuydu. Kamu borcu artıyor. Bu borçlanmada aracı bankalar. Kamu borcu ödenemez hale geldiği zaman banka kendisi de batıyor, bankaları da batırıyor. Bununla beraber de bir ödemeler dengesi krizi yaratıyor. Bunu işte 94'te, 98'de, 2001'de arka arkaya yaşadık. 2001'deki büyük değişiklik şuydu. Dedik ki, ve bu ilk defa yaptığımız derli toplu epey bir kısmı içeriden, Türkiye bürokrasisinden gelen bir programdı. Ve önemli ki o sırada bu şekilde borç alan bir kamuyla herhangi bir şekilde stabilizasyon, doğru düzgün makro iktisadi politika mümkün değil. Onun için ilk önce maliye politikasını kontrol altına alacağız. Bu maliye politikasının disiplin çok önemli bir iş. Ve hakikaten de olmazsa olmazı buydu. İlk önce bu iş yapıldı. O dönemde milli gelirin %6,5 kadar faiz dışı fazlayı yıllarca verdik. Çok zor bir iş bu, çok acılı bir iş. Ama bizi nihayetinde mesela 2008'de dünya krizi olduğu zaman bizim kafa üstü gitmememizi sağlayan şey bu oldu. Arkasından bankacılık sektörüne baktı, dedik ki kamu bankaları zaten batıktı. Fakat bu memlekette ayakta banka kalmadı aslında. Bankacılık sektörü olduğu gibi batık. Bir şekilde bunları ayağa kaldırmak zorundayız. Çünkü ölmüş bir bankacılık sektörüyle yaşayan bir iktisadi yapı yaratamıyorsunuz. Onun için de bankalarımızı sermayelendirdik. Bunun için de milli gelirin %20'sini bankalara verdik. Çok büyük bir fedakarlıktı bu. Bu ikisi yapıldıktan sonra dedik ki tamam, şimdi artık bu memlekette merkez bankacılığı da yapılabilir. Onun için güvenilir bir merkez bankasına ihtiyaç var. Siyaseten emir altında olan bir merkez bankasının güvenilir olmayacağı, insanların her seçim zamanı geldiğinde merkez bankasının az daha büyüme için düşük faiz politikasını güdeceği, o sırada hükümetin yanında ne istiyorsa onu yapacağını anlayacakları için ve o zamana kadar hep anlamış oldukları için yapmamız gereken şey bir şekilde bu merkez bankası, kredibilite deniyor buna literatürde, bu güvenilirliği sağlamak. Ne yapacağız? Yeni bir merkez bankası kanunu yazacağız. Bu kanunda Merkez Bankası bağımsız olacak, elinde bir tane iş olacak, enflasyonu kontrol etmek. Bu işi yapacağına da güvenilecek insanları oraya getireceğiz. Bunu da yaptık. Süreyya Serden geçişiyle başlayan dönemde karşımızda hakikaten mesela işte hükümet şu olsun bu olsun dediği zaman, hatırlarsınız belki bunları, yani Süreyya Bey çıkıp ya bir dakika, siz maliye politika tarafında yapmanız gereken işleri yaparsanız o zaman biz de zaten para politikası tarafında bu işleri yapabilir hale geleceğiz. Ama siz onu yapmadan biz bunu yapmayız diyen bir merkez bankası vardı. Bu olduğu zaman tabii, ha tamam, burada gerçekten bir bağımsız kurum var. Hakikaten yaptığı işi yapacağına bir güven duyabiliyoruz. Onun için de bu memlekette enflasyonun kontrol alınmasını bekliyoruz diyebiliyoruz. Bunu dediğiniz için Türkiye, bu önemlidir. 2002'den 2007'ye kadar bir yandan çok hızlı büyürken bir yandan enflasyonu düşürmeyi başardı. Bu paket olduğu gibi Türkiye'nin İktisadi tarafta bunları görüyorduk. Bir yandan da tabii siyasi tarafta işte mesela işte idam cezasının kaldırılması, Avrupa Birliği'ne yakınlaşma, bir sürü özgürlüklerin artması, değil mi? Yani bunları da hatırlıyorsunuz. Bu doğru işleri yaptığımız zaman memleket bir yandan insanlar için yaşanır bir yer, üreticiler için yatırım yapılır bir yer, dolayısıyla iş bulunur bir yer, üretilir, gelir elde edilir bir yer. Bir tarafından da hani baktığımızda şey, enflasyonu düşüyor, mali piyasalar derinleşiyorlar. O tarafta da işler iyi gidiyor ülkesiydi. Benim gözümde aşağı yukarı 2007'ye kadar böyle geldik. Ondan sonra durduğumuz bir zaman var. Yani 2010'a kadar, 11'e kadar. Ondan sonra yaptığımız doğru işleri bir geri almaya başladık. Onun için de eskiden gördüğümüz sorunları, doğru yaptığımız şeylerin düzeltmiş olduğu sorunları aynı yanlışları tekrar yaparak tekrar yanlış olarak görmeye başladık.
Peki Daron Bey, siz bu 2002 ile 2008 arasındaki dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem demokratikleşme açısından hem de iktisadi politikaların yürütülmesi açısından.
Ben de tamamen Refet'in dediklerine katılıyorum. Bu zaten benim de uzun zamandır savunduğum bir tez. Çünkü dediğim gibi biraz önce 2001 bağlamında daha genel bir ülkeler arasında gördüğümüz bir korelasyondan, hatta daha kuvvetli bir teorik ilişkiden bahsettim. Demokrasiyi ortaya çıkartan, demokratikleşen ülkeler büyüme hızlarını arttırıyorlar, büyümenin kalitesini arttırıyorlar, doğru reformları yapıyorlar ve aynı zamanda gelecek içinde yatırımda bulunuyorlar. Ve bu gelecek içindeki yatırımların en önemli iki ayağı da belki eğitim ve sağlık. Bunları birçok ülke için görüyoruz ve Türkiye'de de 2002'den sonra olan süreç, özellikle 2002 ile 2006 arasındaki olan süreç buna çok benziyor. Türkiye'de diktatörlükten demokrasiye geçiş yok 2002'de. Ama demokrasinin derinleşmesi var. Bu da şu demek ki askerin demokrasinin kurumlarını gerçekten yıpratan etkisi yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Ve bunu birçok alanda görüyoruz. Yargı kurumlarında görüyoruz. Türkiye'nin Güneydoğu politikasında görüyoruz. Basına olan baskıda görüyoruz. Avrupa topluluğuyla olan ilişkilerinde görüyoruz. Yapısal açıdan birçok açılımlarda görüyoruz. Ve bu süreç aslında çok yakın bir şekilde ekonominin kurumlarıyla da ilgili. Bu zaman içinde Kemal Derviş altında başlayan reformlar devam ediyor ve kuvvetleniyorlar. Burada örneğin kamu ihalelerinde büyük bir şeffaflık geliyor. Bu Dünya Bankası'yla başlayan IMF programları ve Dünya Bankası'yla başlayan bir sürecin devamı. Bakanlıkların kapalı bir şekilde ve çoğu zaman politik ya da yolsuzlukla ilgili olan harcamaları denetlenmeye başlıyor. Birçok kurum, en önemlisi belki de Merkez Bankası, bağımsızlığını kazanıyor Refet'in dediği gibi. Türkiye'nin eğitime olan, sağlığa olan yatırımları artıyor ve aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik yapısında bir daha fazla bir rekabetçileşme ortaya çıkıyor. Yani birçok şirket daha bir güvenle ben artık en önemli alanlarda rekabete girebilirim, yatırımda bulunabilirim düşüncesiyle davranmaya başlıyor. Ve bunun sonucunda görüyoruz. Bu süreç içinde aynı Refet'in dediği gibi enflasyon düşmesine rağmen büyüme artıyor. Ve büyümenin nereden geldiğine bakarsanız bir yatırımdan geliyor. İkincisi üretkenlik artıyor. Örneğin 1990'larda görmüyorsunuz bu üretkenlik artışını. Sıfır. 2007'den sonra bakarsanız yine görmüyorsunuz bu üretkenlik artışını. Ve bu üretkenlik artışı size bir sinyal veriyor zaten. Gerçekten ekonominin dinamiği çok daha değişik bir şekilde diye. Ama siyasi dengeler bunun için çok önemli. Ve bu siyasi dengelerin içinde birçok ayak var. Birincisi AKP ilk başa geldiğinde çok kuvvetli bir parti olarak gelmiyor başına. Birçok limitler içinde. İkincisi Avrupa topluluğuyla olan ilişkilerimizin bunun için çok büyük bir etkisi var. Yani siyasi demokratik derinleşme dediğimiz zaman bunun bir bölümü gerçekten halkın isteğiyle, AKP'nin isteğiyle geliyor özellikle. Askerlerin etkisini azaltma. Ama bir bölümü de Avrupa topluluğunun yakınlaşma sürecinin bir parçası olarak geliyor. Üçüncüsü, Dünya Bankası ve IMF'nin çizdiği çerçeve içinde, özellikle IMF programlarının çerçevesi içinde, ekonomi politikası için bir sürü sıkı bir yapı var orada. O yapının dışına çıkmak zor. 2006'dan sonra bunların hepsi yavaş yavaş erimeye başlıyorlar. AKP çok daha kuvvetli bir hale geliyor ve kendi başına hiçbir büyük bir limit olmadan ekonomi politikasını belirleyecek bir hale geliyor. Ve bu anda görüyorsunuz ki daha önceden kabul edilen, hatta partinin liderliğinin önde olduğu bir sürü şeyleri yavaş yavaş geri çekmeye başlıyorlar. Örneğin kamu ihlal şeylerini değiştirmeye başlıyorlar. Şeffaflık değişiyor. Bağımsızlık konusundaki genel yaklaşım değişiyor ve bence örneğin Merkez Bankası'nın bağımsızlığının azalmasını 2010'larda değil 2006'larda arayacağız. Bu sermaye kurumu için de aynı. Bunları buradaki geri adımlar hemen ekonominin yapısını değiştirmeye başlıyorlar. Ve bu aynı zaman içinde, aynı süreç içinde IMF programları da ortadan kalkıyor. Ve daha da önemlisi belki Avrupa topluluğuyla olan ilişkiler tamamen bozulmaya başlıyorlar. Ve Avrupa'nın yarattığı bir çerçeve ters tepmeye başlıyor. Ve bu siyasi değişimler bu sefer hızlı bir şekilde ve özellikle burada Refet'le kesinlikle katılıyorum, daha hızlı bir şekilde 2010'dan sonra ekonomik politikalarına ve ekonomik kurumlarına yansımaya başlıyor. Ve bu süreç içinde görüyorsunuz ki ekonominin yapısı birdenbire çabuk bir şekilde değişmeye başlıyor. Üretkenlik artışı sıfıra iniyor, hatta negatife iniyor. Yatırım makinaya, yeri üretkenlik kapasiteye yapılan yatırım yerine inşaat sektörüne büyük bir yatırım patlaması var. Yani bu 2010'larda inanılmayacak bir rakam. Neredeyse yatırıma giden her 3 liranın neredeyse 2 lirası inşaat sektörüne gidiyor. Bu ekonomiyi büyütüyor ama kaliteli bir büyüme değil. Bu şekilde biraz önceki şeye gittiğimiz zaman bu şu anda yaşadığımız problemlerin temellerini atmaya başlıyor. Ama şu anda vurgulamak istediğim şey, aynı Refet'in de dediği gibi, siyasi sistem ekonomik kurumları belirliyor. Ekonomik kurumlar büyümenin limitlerini ve büyümenin kalitesini belirliyorlar. Ve bunu anlamak çok önemli. Çünkü aynı Refet'in dediği gibi şu anki problemlere tabii ki Merkez Bankası'nın bazı politikalar uygulaması önemli. Para politikasını doğru yapmamız önemli. Cari açığı doğru değerlendirmemiz önemli. Ama çok daha derin reformlara da, çok daha derin düşünmeye ve bu konuyla ilgili çok hızlı bir şekilde doğru politikaları seçmeye ihtiyacımız var.
Peki Refet Bey, şimdi 2007'den sonraya dönersek, 2008'de de dünya bir ekonomik kriz yaşadı ancak hani Türkiye'yi o günkü söylemle teğet geçti. Acaba bu teğet geçiş Türkiye'de biz bu işleri çok iyi yapıyoruz, çok doğru yoldayız diye bir şımarıklığa yol açtı da mı 2013'e kadar birden yavaş yavaş bozulmaya başladı işler?
Şimdi tabii yani bunun bir etkisi olmuş olabilir. Buna döneriz. Ama yani hocanın söylediği şeyi unutmamak lazım. Burada olan şey, temelde olan şey aslında iktisat politikası değil. Türkiye'nin kendisinin değişiyor olması, Türkiye siyasetinin ve özellikle de AK Parti'nin hükümet şeklinin değişiyor olması. Yani o arada hatırlamak gereken başka şeyler de oluyor. Hatırlarsanız mesela bir kapatma davası açılmış olması. Bu benim önemsediğim bir şey. Bir varoluşsal korku yaratmak AK Parti'de. Değil mi? İşte arkasından gelen çeşitli devrimler vesaire. Ama düz iktisadi tarafa bakmak istiyorsanız eğer elbette şunu gördük. 2008-2009'da uluslararası finansal kriz olurken Türkiye o sırada teğet geçişiyle denmiş olmakla beraber çok sert bir şekilde etkilendi bundan. Yani o krizin başındaki Türkiye'deki daralma 2001'deki daralmadan daha derindir aslında. Fakat aslında bunun böyle olması için temel bir neden yoktu. Yani bu sefer biz kendimize baktığımız zaman ya bir dakika işte bankalarımız sağlıklı değil, çok acayip borçlu değil, bankalarımız sağlıksız değil, çok acayip borçlu değiliz, yani böyle garip işler yapmıyoruz burada. Bu şekilde daralmak için neden yok diyorduk. Niye daralıyorduk? Hakikaten ve bu bizim alışmadığımız bir şeydi. Dümdüz bir talep eksikliği yüzünden. Hani iç piyasada genel olarak kriz oluyor deniyor. Onun için herkes ölü patlamış. Dışarıda da gerçekten kriz oluyor. Onun için de bizim normalde ticaret yaptığımız, ihracat yaptığımız ülkelerde bu pazarlar kayboluyorlar. Merkez Bankası bunu çok erken gördü. Ve 2008'in sonbaharında faiz indirmeye başladı. O zaman ben de aynı birçok insan eleştirdi Merkez Bankası'nı. Hani saçma sapan iş yapıyorsunuz diye. Halbuki haklıydılar. Ne oldu? Önceden iyi maliye politikası yapmış olduğumuz için borç alabiliyor ve borçla harcama yapabiliyorduk. Bunu yaptık. Dolayısıyla maliye politikası talebi destekleyici yönde genişledi. Para politikası da talebi destekleyici yönde faiz indirdi. Mesele de talep eksikliği olduğu için hızlı büyüdük. 2009'un ilk yarısında çok sert bir daralma yaşadık. İkinci yarısında neredeyse aynı hızla büyümeye başlamıştık. 2010'da, 2011'de gürül gürül büyümemizin nedeni budur. Buradan tabii akılda kalan bir hani işte harcıyorsun, faizi indiriyorsun, arkasından ne büyüme geliyor, ne güzelmiş. Belki olabilir. Yani hani hakikaten hiçbir iktisat anlayışınız yoksa bunu öğrenmiş olabilirsiniz. Ama bu şu, hani ne bileyim ben işte hasta oldum, şu ilacı aldım, iyi geldi. Şimdi yine hastayım, aynı ilacı alayım. Ya aynı hastalık değil. o ilaç işine yaramayacak artık senin. Şu anda Türkiye yapısal sınırlarında. Hocanın söylediği de bu. Yani bizim üretimimizi, gelirimizi kısıtlayan şey talep eksikliği değil artık. Memlekette mesele olan şey, ha bak işte fabrikada orada daha dün çalışan insan da burada ama şimdi bunlar niye üretim yapmıyorlar? Demek ki talep eksik değil. Fabrika orada değil. Biz yatırımı fabrikaya yapmadık zaten. Apartmana yaptık. Türkiye'de bir yatırım talebi de yok. İnsanlar bir hani şuraya bir işte makine alayım, var olan şirketimi genişleteyim, yeni bir burada bir üretim tesisi kurayım. Böyle bir şey görmüyoruz. Görmeyişimizin nedeni de faizlerin yüksek olması değil. Memleketin bayağı yaşanmaz bir yer haline getirilmiş olması. İnsanlar yaşamaktan korktukları yerde elbette yatırım yapmaktan da korkuyorlar. Yatırım olmayan yerde bir şirket yok, bir genişleyen üretim arzusu yok. Onun için istihdam artışı da yok yeterince. Yaşadığımız şey bu ve tamamen hocanın söylediği şekilde bunlar bizim iktisadi sorunlarımızın sonuçları değil. Bunlar bizim siyasi sorunlarımızın iktisadi sonuçları.
Peki hocam, siz de bahsettiniz şimdi AK Parti'nin kapatılma davası, arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığına geldiği süreçte demokraside de bir yalpalama başladı ve bu 2013'teki krize kadar geldi. 2013'teki krizden kastım da Gezi olayları ve o dönemdeki siyasi çalkantılar. O dönemde eğer demokratik açılımlara devam edilseydi, sizce bugün çok daha farklı bir yerde olur muyduk?
Evet, olurduk. Kesinlikle. Ve gerçekten de söylediğiniz gibi, Refet'in de dediği gibi, Türkiye'deki siyasi dengeler 2007 bağlamında olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ve AK Parti'nin kapatılmasının sürecinin başlatılmasıyla büyük bir yalpalama yaşadı. Normal sağlık bir demokraside fikirleri değişik diye hükümet olan partiyi kapatmak gibi bir şey olmaz. Ya da yani askerlerin yok ben eşinin başı kapalı diye onun cumhurbaşkanı olamayacağını düşünüyorum diye bir şey olmaz. Bunlar tabii demokrasinin zayıflığını gösteren şeyler. Ama bir açıdan da o süreç içinde ilk başta yaşanan şeyler de demokrasinin derinleştiğini de gösteriyor. Çünkü eskiden bu şekilde askerler politikaya karıştıkları zaman hükümetler düşerdi. Son bunu MSP Erbakan hükümetinin düşmesiyle de görmüştük. Bu sefer olmadı. Avrupa'dan destek geldi. AK Parti'nin tabanı güçlüydü. Bu süreci doğru bir şekilde yürüttüler ve seçilmesi gerektiği gibi de gerçekten Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi anayasaya göre. Ama Refet'in de dediği gibi bu olaylar tabii ki AK Parti'nin belki de kurumlara olan yaklaşımını değiştirdi. Özellikle örneğin Gülen Harekatı'nın Türkiye'nin içindeki etkisinin artmasına da katkıda bulunmuş olabilir bu süreç içinde olanlar. Ve tabii ki bunun sonuçlarını daha sonraki senelerde de çok derin bir şekilde Türkiye yaşadı. Çok hala onun negatif etkilerinin altındayız tabii ki gördüğünüz üzere. Bunları bir şekilde yaşamasaydık ve bunları yaşamamanın yolu çok daha demokrasiye, kurumlara, yargıya saygı göstererek her tarafın bu süreç içine girmelerini sağlayabilseydik belki de yapısal kurumlar, ekonomik kurumlar daha sağlıklı çıkardı bu süreçten. Ama bundan sonraki süreçleri de doğru yürütemedik. Yani örneğin Gezi olaylarına bakarsanız dünyanın her tarafında gördüğümüz birçok genç ve politikanın kendilerine yeterince ilgi göstermediğini, dinlemediğini düşünen insanların çok barışsal bir şekilde kendi görüşlerini ortaya atmalarının artmaya çalıştıkları bir süreçti. Ama Türkiye'de birçok yerde değişik olarak buna doğru yanıt verilmedi. Buna baskıyla yanıt verildi. Bu insanların tamamen yine politika dışına atıldı. Yani demokrasiye ikinci bir hayat verebilecek bir süreç tamamen ortadan kaldırıldı. Yani böyle birçok yere, birçok kavşakta dönüş noktaları var. Parti kapatılması, cumhurbaşkanlığı seçimi olsun, gezi olsun, ondan sonraki bir sürü olaylar olsun. Bunların hepsinde çoğunda diyelim doğru kararları almadığımız için kurumlar giderek zayıflaşmaya devam ettiler ve biraz önce de konuştuğumuz üzere bu siyasi kurumların zayıflaşması ekonomiye yansımaya başladı.
Peki Refet Hocam, gene aynı dönemde yani 2013'ten itibaren İşler daha da kötüye gitme yolunda hızlandı. İşte 17-25 Aralık soruşturması olayı yaşandı. Gezi olayının arkasından belli bir kutuplaşma artmaya başladı. Bunlar Türkiye'nin iktisadi performansını nasıl etkiledi? 2016'ya kadar olan dönemi kastediyorum.
Yine hocanın bıraktığı yerden devam edeyim tamamen katılarak. Şu önemli, araya şunu da sokayım. Hem Doğan Hoca'nın hem benim üyesi olduğumuz Bilim Akademisi'nin web sayfasında bu gezi olaylarına ilişkin Bilim Akademisi'nin Sosyal Bilimler Grubu'nun hazırlamış olduğu bence çok iyi yazılmış bir rapor var. Bunu çok kuvvetle tavsiye ederim. Değişik gruplardan insanların yazmış oldukları, işte hani sosyal psikolojik gözüyle ne anlaşılır bundan, sosyolojik olarak ne anlaşılır vesaire diye. Muhtemelen Doğan Hoca işten kaçtığında bunun iktisat tarafı bana kalmıştı. Ve o zaman da şu belliydi, orada da okunabilir. Bir nesil apolitik dediğimiz genç gezi olayları üzerinden politize oldular. Ve bu insanların politize olması hakikaten de hani yaşadıkları şehirlerde, işte büyüdükleri yerlerde, park diyebildikleri yerlere apartman dikilmesini istememelerindendi. Bu düzlükteydi. Arkasından da bir genel olarak üstlerindeki baskıyı istememelerindendi. Bu da gençliğin tanımında olması gerekir. Buna hocanın çok güzel ifade ettiği şekilde çok sert bir tepki verildi. Yani bu hakikaten bir ülkenin gençlerinin ve özellikle o dönemde beyaz yakalı olan, iyi eğitimli olan gençlerinin ülkeye, şehirlerine ve ülkelerine sahip çıkması diye görülebilirdi. Doğrusu buydu. Bunun yerine biz bu insanları dövdük. Yapılan budur. Ben kendim de birkaç defa gaz yedim bu şeyle. Evet. Ve bunun iki sonucundan bir tanesi olacağı aşikardı. Hala da tam olarak seçmiş değiliz. Bu önümüzdeki seçim bakımından da önemli. Ne tarafa gideceğimizi belirlemek bakımından. Yani ya bu insanlara diyeceğiz ki tamam, sizler bu ülkede hakikaten söz sahibisiniz. Dolayısıyla bir şeyler de sizin de istediğiniz şekilde olacak. Siz katılabileceksiniz. Veyahut da durmadan döveceğiz bu insanları. Fakat dövdüğümüz insanlar memleketin en iyi eğitimli, en üretken, en verimli insanları. Bu insanlar buraya mahkum değiller. Burada olmak istedikleri için buradalar. Dolayısıyla belli bir baskı, belli bir dayaktan sonra da gidiyorlar. Bir ülkenin başına gelebilecek olan en büyük, yavaş ve büyük felaket bu. Eğitimli gençlerini yurt dışına kaybetmek. Biz bunu bayağı bir politika tercihi olarak geçtiğimiz 5 yıldır yapıyoruz. Yıl olaylarından beri gençlerin üzerindeki baskı inanılmaz bir şekilde arttı. Bunun sonucu abi gidebiliyorsan git olmaya başlıyor. Şimdi o gol birçok yavaş gelen bir gol. Bunun etkilerini hani bugünden yarına görmüyoruz. Bu böyle borsanın birdenbire düşmesi, liranın değer kaybetmesi gibi bir şey değil. Fakat düzeltmesi çok zor bir iş. İnsanlar gittikten sonra geri getirmek kolay bir iş değil. Lanet ettirdikten sonra sen tekrar bu ülkene sahip çık, burası senin vatanındır belirtmek kolay bir iş değil. Onun için gezi hakikaten önemli. Yani bu ülkede herkes kendisi için uygun gördüğü şekilde rahat rahat yaşayacak mı? Yoksa nasıl ki bir zamanlar başı örtülü diye insanlar yaşatılmıyordu, şimdi de işte kadın erkek bir evde kalıyorlar diye, ne bileyim ben açık alanda bira içiyorlar diye, bilmem ne diye, parklarına apartman dikilmesin istiyorlar diye insanlar yaşatılmayacak mı? Yani memleket hakikaten Doğan Hoca'nın bahsettiği şekilde bir genel herkes için demokratikleşme, herkes için hakların olduğu bir yer, herkes için bunların korunduğu bir yer olacak mı? Yoksa bugün kim kuvvetliyse o benden değildir dediğini ezdiği bir yer mi olacak? Bunu hala karar vermiş değiliz. Bu çok önemli bir iş. Bunun iktisadi tarafında gördüğümüz şeyler şunlar. Mesela 2013'ün sonunda bu yolsuzluk soruşturmaları vesaireyle işte cemaat ve hükümet ilk defa birbirine girdiğinde görülür bir şekilde Türk lirası çok kuvvetli bir şekilde değer kaybetmeye başladı. Bunun arkasından hızlı bir enflasyon geleceği belliydi. Ve 2014'ün hemen başında Merkez Bankası'nın bir para politikası kurulu toplantısı vardı. Burada da hepimiz çok aşikar bir şekilde zaten yapay bir şekilde düşük olan faizlerin yükselmesini, Merkez Bankası'nın işini yapmasını bekliyorduk. Ve bunun olup olmayacağına dair bir şüphe yoktu o sırada. Orada BPK toplandı ve biz bir şey yapmayacağız diye bir bildiri yayınlandı. Bunun sonucunda Türkiye'deki piyasalarda bir anda bütün nirengi noktaları, bütün çıpalar kayboldu. Hani lira nereye kadar düşebilir? Her yere düşebilir. Ne felaket olabilir? Her şey olabilir. Yani Merkez Bankası ben yokum dedikten sonra her şey olabilir. O zamandan bu yana bunun değişik tekrarlarını görüyoruz. Merkez Bankası sopayla ite kaka, işte hainlikle suçlanarak şununla bununla bir şekilde faizi indiriyor. Bunu yapmak istemediğini, faiz indirirken bir yandan da arka kapıdan sanki faiz indirmiyormuş gibi, aslında sanki faiz arttırıyormuş gibi etkisi olacak işleri yapmaya çalışmasından anlıyoruz. Ama bunlar tabii doğru bir şey yaramıyorlar. İşte hani idare ediyoruz, ondan sonra idare edemeyeceğimiz yere geliyoruz. Şu anda gene öyle bir yerdeyiz. Ve o kadar fazla bu saçma işleri yaptık ki artık gerçekten sistematik olarak doğru işi yapacağımıza kendimizi inandırmadan buradan bir çıkışımız yok.
Peki tabii.
Bu, yani buna bir tek bir şey ekleyebilirsen, hani bu yeni bir şey değil. Merkez Bankası 10 seneden beri bunu yapıyor. Yani hep politika içinde, hep politik baskı içinde ve hep bazen daha yaratıcı, bazen daha yaratıcısızlığı olan bir şekilde faizleri arttırmadan değişik şeyler yapıp ekonomiyi yürütmeye çalışıyor ve yapamıyor. Ve son iki sene içinde olup da bir tek şimdi bunun sonucunu görüyoruz diye değil. Bu son 10 senenin kötü para politikalarının sonuçlarını görüyoruz şu anda.
Peki hocam, 2013'ten sonra 2016'ya kadar bir süreç yaşandı ve bu da görece baskıcı bir süreçti ama 2016'da 15 Temmuz'da darbe girişimi oldu ve aslında gördük ki Türkiye'de halk bütünleşebiliyor ve hani herkes sonuçta demokrasiye inanan herkes topluca darbe girişimine karşı çıktı. Orada bir aslında bütünleşme şansı yakalamıştı sanki Türkiye ama arkasından bugün de içinde bulunduğumuz o hal süreci başladı ve buraya geldik. Bu dönem dünyada şartlar değişirken hem teknolojik hem iktisadi neleri kaybetmemize yol açtı sizce?
Yani dediğinize tamamen katılıyorum. Gerçekten Türkiye demokrasisi önemli bir sınavı geçti. Kendisini korudu. Bir daha nereden nereye geldiği belli olmayan bir darbe, askeri yönetim sürecine girmemeyi başardı. Ama onun arkasından gelen o hal ise Türkiye'deki demokrasinin derinliğini kaybetmesi dediğimiz süreci çok daha arttırdı. Çünkü neden bahsediyorduk biraz önce kurumlar, siyasi kurumlar yanlış tarafa gidiyorlar diye? Özgürlüklerin azalması, yargının bağımsızlığını kaybetmesi, korku, kutuplaşma, hiçbir şekilde politikacıların ve hükümetin üzerinde olan denetleme yapısının efektifliğini kaybetmesi. Bunlar tamamen o halde çok daha hızlı bir hale geldiler. Çünkü o hal yapısı gereğiyle tüm siyasi gücü bir elde topluyor ve bunun hiçbir şekilde denetlenmesini, hatta sorgulanmasına izin vermiyor. Tüm fikir özgürlüğü, medya özgürlüğü o hal olduğu zaman çok daha zayıf bir hale geliyor. Hiçbir şekilde yargının bağımsızlığı normal düşünebileceğimiz bir şey halden ortadan bile kalkıyor. Ve bunlar zaten kötüye gitmeye başlayan, kötüye gitmiş olan bir süreci çok daha hızlı bir şekilde arttırdı. Ve ilk baştaki iyimser insanların, ki ben de her zaman iyimser olmaya çalışıyorum, belki o hal bir süre sonra kalkar diye umutları da ortadan kalkınca, o hal sürekli bir hale gelince, bu sefer kurumların zayıflanması çok çok daha derin bir hale geldi.
Peki Refet Hocam, buradan alırsak, şimdi erken seçim kararı alındı ve 10 gün sonra sandığa gideceğiz. Bu yeni dönem Türkiye için umutlu bir dönem olacak mı? Umutlu bir dönem olması için nasıl iktisadi politikalar gütmemiz gerekiyor? Aynı zamanda demokratik açılımlarda ne yapmamız gerekiyor?
Ya ben bu programın bütününden keyif alıyorum ama bu soruya için özellikle teşekkür ederim. Bu önemli. Çünkü memleketin halinden bahsederken, hani şu anki durumumuzdan bahsederken iç karartmadan bahsetmek çok zor. Halbuki ileriye bakarken böyle olmak zorunda değiliz. Yani bütün bu konuşmalardan biz mütemadiyen hani, hükümet eliyle büyük ölçüde yanlış kararları, yanlış tercihleri takip ederek işler yaptığımız için geldiğimiz yerden bahsediyoruz. Onun için de hani o olmadı, bu bozuldu, işte öbürü bir felaket konuşması yapıyoruz. Ama bunun öbür tarafının da aynı konuşma tarafından ima edildiğini görmek lazım. O da şu, diğer tercihler mümkündü, hala mümkünler. Kötüsünü yapmak kolay olan işin iyisini yapmak daha zor değil aslında. Yani yargıyı boyunduruk altına almak, yargı bağımsızlığını sağlamaktan daha zor bir iş. Bunu yapıyoruz, bağımsızlığı aynen yapabiliriz. Değil mi? İşte hani basın özgürlüğünde yerlerde sürünmek, insanlara ya bildiğiniz gibi çıkın konuşun, yazın demekten daha zor bir iş. Şunu görmek lazım. Yani bizim memleketimiz genel olarak ümitsiz olmamak gereken bir memleket. Bizim tarihimizde maalesef hani yamulduğumuz çok zaman var. Ama belimizi doğrultmayı bildiğimizi kendimiz de biliyoruz. Bu seferki de özellikle kolay. Neden öyle? Ya çünkü dönüp baktığımız zaman Canan Hoca'nın bahsettiği hani 2001 sonrasında Türkiye bir diktatörlükten demokrasiye geçmedi. Ama demokrasisini derinleştirdi. Ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı biliyoruz. Bunu bir kere daha yapmak çok zor bir iş değil. Dolayısıyla seçimden sonrası için, ümitli olmak için elbette neden var. Bunun önlerinden bir tanesi bu seçim sürecinde gördüğümüz şu. Yani dövüle iyice sinmiş olacağını zannettiğimiz sesler bir anda seçim olacağı ortaya çıkınca ve çok dar bir zaman içinde seçim olacağı ortaya çıkmış olmasına rağmen coşkuyla ortaya çıktılar tekrar. Memlekette tekrar bir şey olacak, değişecek coşkusu mevcut. Bu ülkenin insanları burada ve insan gibi yaşamak istiyorlar. Bu önemli bir şey, mutlu olmak için bir neden. Yapılacak işlerin ne olduğunu da biliyoruz. Yani mesela Merkez Bankası hakkında atıp tutmamak o kadar kolay bir iş ki hiçbir şey söylemenize gerek yok. Sadece hiçbir şey söylemeyeceksiniz zaten. Merkez Bankası da kendi işini yapacağını bilecek. O binanın içinde hala Ankara'da, Ulus'ta bu ülkenin en kıymetli iktisatçıları var. Bu ülkeye ilişkin en derin iktisadi anlayış var. Bildiğini yap dediğimiz zaman yapabileceğini biliyoruz. O kadar zor değil. Büyüme tarafında da öyle. İşte hani eğitim politikaları, işte hocanın bahsettiği, işte sağlık, eğitim, bir takım önceliklerin doğru düzgün değerlendirilip yapılması. Bunlar çok zor işler değiller. Darın Hoca'nın bahsetmiş olduğu mesela 2002'den 2006'ya kadarki üretkenlik artışları. Buna bakarsanız eğer, bunun çok büyük bir ölçüde şuradan kaynaklandığını görebiliyorsunuz. Bu dönemde yapılan enflasyon düşürücü ve memleketin genel olarak belli doğrultucu politikalar sayesinde Türkiye'ye bir yabancı sermaye girişi oluyor. Bunun sonucu Türk lirasının reel olarak değer kazanması. Lira değer kazandığı zaman ihracatçılar ihracatta artık değersiz para üzerinden bu işi yapamıyorlar. Dolayısıyla verimlilik artışına yönelmek zorunda kalıyorlar. Şimdi bu sırada memleketin her tarafında verimlilik arttığını görmüyoruz. İhracatçı sektörlerde verimlilik arttığını görüyoruz. Türkiye'de şirketler zorunluluk gördükleri zaman ve o zorunluluğun sonunda bu işi yaparlarsa hakikaten ayakta kalabileceklerini ve hatta büyüyebileceklerini gördükleri zaman verimliliklerini hızlı bir şekilde arttırabiliyorlar. Bunu bir defa yakın geçmişte yaptılar. Gene olacağından bir şüphe yok. Çünkü yaptığımız doğru şeylerin neler olduklarını biliyoruz. Bu işleri yaptığımız zaman gördüğümüz sonuç da bir yandan enflasyon düşerken bir yandan hızla büyüyor olmak. Bu 2002 bence 2007, Daran Hoca'ya göre 2006 arası. Yani o bir yıl için kalp kırmaya değmeyecek. Fakat ondan sonraki dönemde, özellikle geçtiğimiz birkaç yılda, yanlış işler yaparsak bunun sonucunun bir yandan büyümeden memnun olmazken, ki açıklanan rakamlar bir yana, memlekette gelirinden, işinin gidişinden, genel olarak halinden memnun olan insan görmüyoruz. Bir taraftan büyüme tarafında ya az büyür ya kalitesiz büyürken, bir taraftan da enflasyonun yükseliyor olması. Bunlar zaten aynı madalyonun iki yüzü. Dolayısıyla seçim sonrası için, umutlu olmak için çok neden var. Türkiye'de doğru iktisadi kararları almak zor bir iş değil. Çünkü biz böyle ne bile şahsına münhasır, böyle işler sadece Türkiye'de olur, Türkiye sadece Türkiye'ye benzer ülkesi değiliz. Bayağı düz bir, küçük, açık, gelişmekte olan ülkeyiz. Bu ekonomilerde hangi politikaların işe yarayıp hangilerinin yaramadığını, hangisinin bölüşümsel olarak ne sonuçlara yol açtığını, hangisinin genel olarak büyümede ne sonuçlara yol açtığını gayet iyi biliyoruz. Onun için Türkiye'de yapılacak düz işler var. Bu işleri sadece, önemli kısmı bu, hocanın söylediğini tekrarlayarak söylüyorum, sadece iktisatta doğru işleri yapmak mümkün de değil, denense bir sonucu da olmaz. Bu mutlaka bütünsel bir dönüşümün, Türkiye'nin katılımcı bir demokrasi, yaşanabilir bir ülke, işte basın hürriyetinin olduğu bir yer, gerçekten mülkiyet haklarının olduğu, bunun bağımsız mahkemelerce korunduğu bir yer haline gelmesinin bir parçası olarak gayet kolay bir şekilde doğru iktisat politikalarını yapmak da mümkün.
Şöyle bir şey. Ben şöyle bir şey ekleyeyim. Yani biraz Refet'in dediklerine tabii tamamen katılıyorum ama biraz nüans ekleyeyim. Gerçekten Refet'in de dediği gibi 2001-2006 arasında yapılanlar nasıl doğru şeyler yapıldığı zaman Türkiye'nin hem kurum siyasi açıdan hem iktisadi açıdan doğru şekilde yönlendiğini gösteriyor. Ama üç şey var ki çok kolay değil ve belli bir süreçler içinde geçmemiz lazım. Birincisi, bazı kurumlar, genelde kurumlar, özellikle bazı kurumlar çöktükten sonra yeniden yapılanmaları vakit alıyor. Türkiye'de ben örneğin yargı kurumlarının bir senede ya da iki senede düzeleceğini düşünmüyorum. Bu bir süreç olması lazım ve bu süreci anlamamız lazım. İkincisi, geleceğe yaptığımız yatırımların bir bölümü gençlerimize yaptığımız yatırımlar. Ve bu yatırımları da yanlış yaparsak, ki burada yanlış yaptık, bunları da yavaş yavaş düzeltmemiz lazım. Hemen bir içinde düzelmiyor. Ne demek istiyorum orada? Bu biraz önce de konuştuğumuz üzere gençliğe hem doğru eğitimi vermemiz lazım hem güven vermemiz lazım. Doğru eğitime bakarsanız çok enteresan bir tablo var. Türkiye'nin öğrencileri, bakıyorsunuz uluslararası testlerde, sınavlarda elde ettikleri skorlara bakıyorsunuz. 2000'lerin başından 2010, 11, 12'ye kadar düzeliyor. Ondan sonra geri gitmeye başlıyor. Bu korkunç bir şey. Bu demek ki 5, 6, 7, 8 jenerasyon, yani jenerasyon demeyeyim, 5-6 sene, son 5-6 sene içinde liseye, ilkokul, ortaokul sürecinde olan birçok genç nesil doğru yeteneklerle, doğru bilgilerle iş piyasasına gelmiyor. Ve bunlar hayatlarının geri kalanını doğru hazırlığı olmadan yaşayacaklar. Bu okul sisteminin, müfredatın düzelmesi de vakit alacak bir şey ve etkilerini yavaş yavaş hissedeceğiz. Üçüncüsü ise şu anda ekonominin geldiği durumda bence, umarım hatalıyımdır, umarım söylediğim doğru değildir, ama bence bir resesyon, bir kriz yaşamadan geriye çıkmamız mümkün değil. Yani birkaç quarter, yarım sene, belki bir sene Türk ekonomisi negatif büyüme görmesi olası. Ama önemli olan bunu nasıl bir şekilde kısa tutup büyümeye dönüştürebiliriz. Ve bu da önemli bir politik soru. Çünkü seçimler oldu, ondan sonra tek parti gelmedi başa, ondan ekonomi çöktü gibi fikirler ortaya atılabilir. Ve bunun için söylemek istiyorum ki bunlar doğru değil. Yani şu anda ekonominin bir negatife girmesi neredeyse engellenemez bir şey. Çünkü yapısı üretkenlik üretemeyen, çok fazla enflasyona, cari açığa bağlı, krediye bağlı bir hale geldiği için bunu yeniden yapılanması, hiçbir negatif büyüme görmeden yapması çok zor. Ve bunları anlamak, bunların farkında olmak lazım. Tamamen Refet'in dediklerine katılıyorum. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ne yaparsak gelecek de çok çok daha iyi olabilir. Ama bunları yapacağız da mucize bir şekilde ekonomi hemen bir %5 büyümeye, üretkenlik %2 büyümeye dönüşecek diye bir şey yok. Ve kurumların geriye gelebilmeleri, bizim jenerasyonların gerçekten eğitim düzeyi yüksek kaliteye yeniden gelebilmesi bir süreç. Hemen bir günde olacak bir şey değil.
Ben de buna müsaade ederseniz hemen bir ucuna şey ekleyeyim. Yani hoca tabii tamamen haklı. Kurumlar konusunda zaten dünyanın önde gelen uzmanı, benim söyleyecek bir şeyim yok. Fakat o üçüncü bahsettiği konu, yani bir durgunluk ya da kriz yaşanmadan buradan çıkılmayacağı, bu da doğru ve bu önemlidir. Naran Hoca kriz kelimesini rahat kullanıyor. Ben daha endişeyle ve seyrek kullanmayı tercih ediyorum. Yani şu önemli, Türkiye'de tabii kurumlar bir anda düzelmezler, doğru, ve biriktirilen borç da bir anda yok olmaz. Bu da geçmişten getirdiğimiz bir şey. Yani nasıl ki 2001 krizi Ahmet Necdet Sezer, Ecevit'e anayasa fırlattığı için çıkmadıysa, şu anda yaşayacağımız zorluk da seçim nedeniyle ortaya çıkan bir şey değil. Geçtiğimiz 10 yılda biriktirdiğimiz dengesizliklerin bir tezahürü. Aldığımız borcun bir tezahürü. O borcu 90'larda devlet alırken bugün özel sektör alıyor. 2002'de milli gelirin %20'si olan reel kesim borçluluğu şu anda milli gelirin %70'ine çıktı. Bu uluslararası olarak bakarsanız eğer diğer ülkelere kıyasla yüksek değil. Fakat bizim şirketlerimiz bu şekilde bir kaldıraçla, bu şekilde bir borçlulukla yaşamaya alışık değiller. Bu şekilde bir borçlulukla durgunluk idare etmeye hiç alışık değiller. Bunun neye benzediğini de ancak yaşayarak göreceğiz. Fakat sevimli olmayacağı çok aşikar. Dolayısıyla tabii yani bu olacak değil, oluyor zaten. Şu anda dönüp baktığımız zaman, veriyi gördüğümüz zaman diyeceğiz ki ha zaten hani işte 2018'in Mart'ı Nisan'ı değilse Mayıs'ın Haziran'ında Türkiye'de bir durgunluk başlamıştı. Türkiye için durgunluk negatif büyüme olmayabilir. Bunu görürsek bu çok can acıdır. Fakat bizim gibi ortalama büyümesi yüksek bir ülkede yeterince yavaş büyümeyle durgunluk zaten. Durgunluğa niye aldırıyoruz? Yani şirketlerin bilançoları bozuluyor, bir kısmı iflas ediyorlar, işsizliği arttırıyor. Bunlar bizim derdimiz. Türkiye'de büyüme eğer %2 olursa gene bunları göreceğiz. Onun için de ha zaten büyüyoruz, demek ki durgunluk yok diyecek bir halimiz yok. Onun için memlekette bir durgunluğun olmakta olduğu aşikar. Buradaki soru, bunu efendi gibi idare edilmiş bir durgunluk olarak mı yaşayacağız? Yoksa elimizi yüzümüze bulaştırdığımız bir kriz mi çıkartacağız? Kriz olmak zorunda değil. Hani bizim krizden anladığımız şey patır patır herkes batıyor. İşte Türk lirası yerlere çakılmış, bankalar sallanıyor mı diye endişe ediyoruz filan. Bunun olması için hakikaten bir neden yok şu anda. Ama canımızın acıyacak kesin. Neden? Çünkü geçtiğimiz 10 yıl boyunca mütemadiyen borç alarak yedik, borç alarak yedik, borç alarak yedik. Bu hükümetin gayet açık, bilinçli bir tercihiydi. Bunu cari açıktan görüyoruz. Borcu kendisi almadığı için bütçede bunu görmüyoruz. Ama uygulanan politikaların sonucu hane halklarının ve şirketlerin gırtlaklarına kadar borca girmesi bizim standartlarımızla. O borç ödenecek. Borç ödemek hiçbir zaman zevkli bir iş değil. Ama bu süreçten geçerken Daran Hoca'nın bahsettiği doğru işleri yapmaya başlarsak eğer, yani ha tabii adalet sistemi bir günde düzelmiyor ama bu ülkede gerçekten adalet sistemini düzeltmek için adımlar atılıyor. Bir hükümet gelip ha tam da hükümete bağımlı bir adalet sistemi buldum şimdi ben. Olduğum arası da bunu istiyordum aslında. Dün AK Parti'ye bağlıydın, bugün de bana bağlısın demedi. bulduğu adalet sistemini doğru düzgün bir şekilde kendisinden bağımsız hale getirmeye çalışıyor. Bunun olmaya başlaması Türkiye'yi hızla iyileştirecek bir şey. Adalet sistemindeki sonuçlarını görmemizden önce iyileştirecek bir şey. Hani işlerin iyiye gittiği memleket algısı çok kıymetli bir şey. Yatırımı getiren de o. Becerikli insanı, eğitimli insanı burada tutan da o. Onun için iktisadi bunun faydalarını aslında kurumsal faydalarından önce görmeye başlamamız gayet mümkün.
Kesinlikle katılıyorum ve krizi de ben doğru kullanmadım. Yani durgunluk ya da kısa bir negatif büyüme ama sistemik kriz değil kesinlikle. Sistemik krizi kesinlikle umarım görmeyiz ve görmemiz için de bir neden yok. Ama bir durma ve bu borçların ödenmesi, bazı şirketlerin batması ve bazı bir ölçüde işsizliğin artması bence önünü kapatamayacağımız bir şey. Ama bunu zayıf atlatmak, hızlı atlatmak mümkün.
Tamamen katılıyorum buna.
Evet, ben bu programlara hep başlarken işte Refet Bey, Davun Bey diye başlıyorum ama yayının içinde hep hocama dönüyorum. Çünkü açıkçası benim için inanılmaz güzel, iyi dersler oluyor bunlar. Bugün de bir saati aştık şu anda. Size katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün Bilim Akademisi üyeleri Profesör Doktor Refet Gürkaynak ve yine Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Daron Acemoğlu konuğumuzdu. 2000'li yıllarda Türkiye'nin demokratik ve iktisadi performansını konuştuk. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere.
Biz teşekkür ederiz.